Ayrım 56, sayfa 547. Al kapağım. Gangsterler Kralı, John Cobbler. Ertesi yılın Ocak ayında bu sefer genel bir grev oldu. Capone gene katılmadı. Bu direnişin nedeni mide üzerinden yakınan bir mahkumun ölümüydü. Mahkumun numara yaptığını sanan Johnston uzun süre hekime görünmesini engellemiş, adam bu yüzden ölmüştü. Capone'un yerinden ayrılmadığını gören öteki mahkumlar kalleş, ödlek ve benzeri haykırışlarla çınlattılar ortalığı. Oysa Capone'u isyancılara katılmaktan alıkoyan korkaklık değildi. Durumu daha akıllıca değerlendirebiliyor, direnişten hiçbir şey sağlanamayacağını biliyordu. Deli bu herifler dedi, ne kazanacaklarını sanıyorlar. Grev sonuna kadar işten affedilmek, hücresinde oturmak için izin istedi. Buradan sağ çıkmak niyetindeyim ben dedi gardiyanlara, kellemi korumak zorundayım. Direnişe katılmayan yalnızca o değildi üstelik. Cezaevinin hemen hemen bütün aristokratları, Doc, Arthur, Barker gibi büyük işler çevirmiş soyguncular, Oklahoma petrol kralı Charles Urshel'i kaçırıp 200 bin dolar fidye aldıktan sonra yakalanmış olan makinalı tüfek George Kelly, Albert Bates ve Harvey Bailey gibi kişiler, tren soyguncusu Roy Gardner ve birkaç kişi daha en az Capone kadar temkinli davranmışlar ve isyancıların nefretini kazanmışlardı. Capone'a istediği izin verildi. Günlerce aç bırakılan grevciler sonunda boyun eğdiler ve yeniden çalışmaya başladılar. Capone da işine döndü. İlk gün kim olduğu anlaşılmayan biri kafasına ağır bir cisim attı. Cismin havada gelişini fark eden Roy Gardner kendisini Capone'un üzerine atarak kurtarmaya çalıştı onu. Böylelikle kafasına değil de koluna çarptı cisim ve oldukça derin bir yara açtı. Bu olaydan sonra Capone'u banyoları temizleme işine aktardılar. Banyoların hemen yanında berber dükkanı vardı. 23 Haziran günü ikinci grevden 5 ay sonra yani Teksaslı banka soyguncusu Jim Lucas aylık saç tıraşını yaptırmak için berbere geldi. Ayrılırken makaslardan birini aşırarak o sırada banyo dairesinin yerlerini silmekte olan Capone'un sırtına sapladı. Capone bir hafta revirde yattıktan sonra iyileşebildi, Lucas ise deliğe kapatıldı. May Capone'un tuttuğu San Francisco'lu bir avukat başsavcılığa müracaat ederek Capone'un başka bir cezaevine nakledilmesi isteğinde bulundu. Sonuçsuz kaldı bu girişim. Cezaevindeki düşmanlarının hamam süprüntüsü adını taktıkları Capone'u öldürme, sakat bırakma çabaları sürüp gitti. Kahvaltıda içtiği kahveye kezzap koymaya kalktılar. Ama zamanında ortaya çıkarılan bu plan başarıya ulaşamadı. Bir sabahta cezaevi dişçisine giderken arkadan saldırdılar, az daha boğuyorlardı. Zorlu bir dövüşten sonra kurtulabildi Capone. Bu saldırılar dolayısıyla aldığı çeşitli yaraları tedavi eden Dr. George Hess, bir zamanlar Atlanta cezaevinde Dr. Ossenford'un asistanı olarak çalışmıştı. Dolayısıyla hastanın her türlü iğneden nasıl korktuğundan haberi vardı. Gene de bel kemiğinden su alma meselesini açtı ama kesinlikle reddedince üstüne düşmedi. ''Namussuz orospu çocukları'' diye yakındı Capone, ''al karpise.'' Adam kaçırma suçundan müebbet hapis giymiş olan Karpis, 1936 yılında Leavenworth hapishanesinden alınarak Alcatraz'a yollanmıştı. ''Ne diyorlar biliyor musun? Frengi'den ölmek istiyorsam bize ne diyorlar? Ne olursa olsun iğne korkusunu bir türlü yenemiyordu.'' Cinsel açlığın yanı sıra mahkumların en çok özlemini çektikleri şey eski işleri ve iş arkadaşlarıyla ilgili haberlerdi. Bu konuda umutlarını yeni gelenlere bağlamış olduklarından yeni mahkumlara yanaşmak, onlarla arkadaş olmak için ellerinden geleni yaparlardı. Arkadaş olmayı başardıkları takdirde de gardiyanların işitemeyeceği bir yerde kafa kafaya verip konuşabilme olanaklarını ayarlama sorunu çıkıyordu ortaya. Alcatraz'a geldikten sonra avluya çıktı, ilk pazar günü eski mahkumlardan biri yanaştı Alcarpis'e. ''Adım Frank Del Bono'' dedi, ''al senin de konuşmak ister.'' İkinizin de tanıdığı birçok adam varmış dışarıda. Onlardan söz etmek ister. Seni zor durumda bırakmayacaksa tabii. Karpis hemen söz vermedi. Capone'la ilişki kurmazdan önce Chicago'lu gangsterin öteki mahkumlarla olan ilişkilerini öğrenmek istiyordu. Elit tabakadan saydığı birkaç kişiye akıl danıştı. Bunlardan bazılarıyla birlikte vaktiyle, örneğin Doc Baker ile soygun yapmıştı. Capone hakkında hep iyi şeyler işittim diye anlattı 33 yıl sonra serbest bırakıldığında. Onu sevmeyenler, başına iş açmaya kalkanlar hep ciğeri beş para etmez serserilerdi. Büyükler arasında gayet iyi tanınıyordu. Bunun üzerine Delbona'ya tamam dedim, ne zaman isterse buluşalım Al ile. İlk buluşmalarında avluda sırtlarını hücreler binası duvarına dayayarak oturdular. Capone paraya ihtiyacı olup olmadığını sordu yeni gelene. Karpis o bakımdan bir derdi olmadığını, ailesini emin ellere bıraktığını belirtti. Müebbet mahkum az çok gitar çalıyordu. Capone cezaevi müzik grubuna katılmasını söyledi. Ondan sonra her pazar buluşup sözde ellerindeki notayı inceliyormuş gibi kafa kafaya vererek bol bol konuştular. Yeraltı dünyasındaki yeni gelişmeleri Karpis'ten ve onun gibi yeni gelen birkaç kişiden öğrenebiliyordu Capone. Makinalı tüfek Jack McGurn ölmüştü. Bir bowling salonunda bir sürü tanık önünde kim olduğu anlaşılmayan iki kişi tarafından vurulmuştu. 1936 yılının Valentine gününde işlenmişti cinayet. Cesedin yanı başına da gülünç bir Valentine kartı bırakılmıştı. Yoksulluktan yarı çıplak kalmış bir çiftin melul melul bakışlarını gösteren kartta bir de manzume vardı. McGurn'ın öldüğü sıradaki mali durumunu yansıtıyordu manzume. İşsiz kaldın, güçsüz kaldın, parasız kaldın, evsiz kaldın. Beterin beteri var, gene de şükret. Hiç değilse donsuz kalmadın. Capone'un kurmuş olduğu örgüt hemen hemen olduğu gibi duruyor, daha başka alanlara da el atarak genişlemeye hazırlanıyordu. Leavenworth cezaevinden 1935'te çıkmış olan Jack Guzik ile Ralph Capone bıraktıkları yerden devam ediyorlardı. Mitzi Capone, Cicero'da açılan yeni bir meyhaneyi, yani hayhol kulübü, karargah olarak kullanarak müşterek bahis ajantılığını yürütüyor, bir yandan da tefecilikle uğraşıyordu. Phil DeAndrea, İtalo-Amerikan Ulusal Birliği'nin başkanı olmuştu. Guzik, Willy Bloff ve daha birkaç kişi Uluslararası Sahne ve Set İşçileri Sendikası'nın içine sızabilmişlerdi. Çeşitli grev tehditleriyle Hollywood film stüdyolarından milyonlarca dolar haraç kesiyorlardı. Daha dün Capone'un ayak hizmetlerine koşan Tony Accardo ve Paul Ricca gibi kişiler mafyanın önemli adamları olarak büyük ilerlemeler kaydetmekteydiler. Cook County'nin yeni şerifi John Thoman, Capone'cuların yeniden gemi azıyı aldıklarını doğrulamış. Ama ben ne yapayım? 32,5 yardımcıyla 800 kilometre karelik bir alanı nasıl idare edeyim diye dert yanmıştı. Capone'un 1936 yılında ailesinden aldığı haberlerin sansürden geçebileni, karısının Palmarlan'daki evi elden çıkarmamak için harcadığı çabalarla ilgiliydi her şeyden çok. Avukatların ücretlerini, para cezalarının, mahkeme masraflarının, vergi borçlarının bir bölümünü ödedikten sonra pek parası kalmamıştı kadıncağızın. Mafalda'dan gelen 31 Ekim tarihli mektupta Ralph May'in işleriyle uğraşıyor, sen kendini üzme ne olursun yazılıydı. İki gün sonra da May ile Matt Capone'un Alcatraz'ı ziyaretinin hemen ardından Ralph'den bir mektup geldi. Peki iyi haberler getirmediler tabii ama kötü haber getirmiş de sayılmazlar. Kötü haber dediğim Florida'daki evin satılması meselesi. İşleri tam yoluna koymuştuk ki devralan kişi olarak May'e tebligat yaptılar. Gene de koyabilirdik işleri yoluna ya. 1931'de ilk mal tespiti yaptıklarında May'in resmen itiraz etmesi gerekirmiş. 90 gün içinde itiraz edilmezse hakkı yanıyormuş. May vaktiyle Aher'ine danışmış da önemli değil, aldırma demiş Herifçioğlu. Bu sefer devralan kişi olarak evine haciz konulunca avukatlar 1931'den kalma itiraz edilmemiş mal tespitini buldular. Bütün çabalarımız boşa gitti. Evi satılığa çıkardılar. İşlerin böyle sonuçlanmasına çok üzüldüm inan. Ama biz elimizden geleni yaptık. Asıl suç o senin enayi avukatlarda tabii. İşler böyle sonuçlanmadı ama ayın 10'unda Ralph bir mektup daha yazdı. Florida'daki ev meselesine kafanı yorma artık, her şeyi hallettim. Geçen cumartesi bütün parayı ödedim. Hepsi 52.103 $30 tuttu. Böylelikle hükümet ev üzerindeki bütün haciz işlemlerinden vazgeçiyor. 35.000 dolara ipotek ettirdim evi. Gerisini de ben bir yerlerden bulup istenilen parayı tamamladım. Bu mevsim Miami'nin oldukça hareketli olacağı daha şimdiden belli. Turistler gelmeye başladı bile. Son 6 ay içinde 37 tane yeni otel yapıldı. May Chicago'dan geldi. Bates'in yerine cezaevleri genel müdürlüğüne getirilen James Bennett'ın ilk yaptığı iş ülkenin bütün cezaevlerini dolaşıp teftiş etmek oldu. Herhangi bir cezaevine vardığında şikayeti olan mahkumları kabul edeceğini bildiriyor, bunlarla uzun uzun konuşuyordu. Alcatraz'a geldiğinde genel müdürün bu tutumuna karşı olan Johnston, hücreler binasının en soğuk, en karanlık köşelerine bir masa koydurtarak mahkumlarla ancak burada görüşebileceğini bildirdi. Bütün görüşmeler sırasında eli tüfekli bir gardiyan mahkuma nişan almış durumda duruyordu. Bu tutumun yanlış olduğunu söylediğim zaman diye yazacaktı Bennett kitabında, Johnston bu adamların dünyanın en azılı canileri olduğuna işaret ederek genel müdüre saldırmayı marifet sayabileceklerini söyledi. Bennett'in görüştüğü mahkumlardan biri de Capone'du. İdare ediyoruz işte dedi gangster, işimi bilirim ben ama aslında burada olmamam gerekir. Sırf kötü ünümden dolayı tıktılar beni buraya. Hakkımda beslenen yanlış düşüncelerden dolayı, halka hizmet amacıyla yaptığım işlerden kimsenin haberi yok. Ve gazete dağıtımcıları grevi hikayesinde ara bulucu olarak Albay McCormick için yaptıklarını bir kez daha anlattı. Bennett adada 2 hafta kalmayı kabul etse, yeraltı örgütleri hakkında bütün bildiklerini anlatabileceğini de söyledi. Hatta dedi, film haklarını da veririm size. Bennett biraz da üzülerek reddetti bu teklifi. O yıl Eylül ayında çıkan bir isyan neredeyse Johnston'ın hayatına mal oluyordu. Mahkumların çoğunluğu, Capone gene yok aralarında, istedikleri atölyeyi seçemedikleri takdirde çalışmayacaklarını bildirince Johnston şöyle bir seçim hakkı tanıdı kendilerine. Ya emirlere kayıtsız şartsız uyacaklar ya da açlıktan öleceklerdi. İsyancıların 2/3'ü hemen işbaşı yaptılar ama 100 kişi kadarı bir süre daha sürdürdü direnişi. Johnston müdürlüğe başladığından beri tehlikeli ama psikolojik değeri yüksek bir şey yapmaktaydı. Yemekhane çıkışındaki koridorda her yemekten sonra yalnız ve silahsız, sırtı mahkumlara dönük olarak kalır, son mahkum da çıkıp gidinceye kadar öylece beklerdi. Bu sefer müebbet hapse mahkum olan Whitey Barton Phillips adlı genç bir banka soyguncusu geçip gitmedi. Johnson'ın yanından geçerken sağ eliyle çenesine bir yumruk atarak yere düşürdü ve gardiyanlar yetişinceye dek üzerine basarak başını göğsünü tekmeledi. Johnson bu saldırı yüzünden birkaç dişten başka bir şey kaybetmedi ama Phillips'in yediği dayak, delikte kaldığı haftalar insana benzer bir yan bırakmadı genç adamda. 1938 yılının, yani Capone'un Alcatraz'da geçirdiği 4. yılda, Ocak ayında çok iyi tanıdığı bir adamla hiç tanımadığı bir başka adam birlikte ziyarete geldiler gangsteri. Özel ajan Sullivan ile New Yorklu ABD savcı yardımcısı Seymour Klein, Capone'u Torrio hakkında sorguya çekmek üzere izin almışlardı. Capone'un bu arada Guzik, Dragon, Lake ve ötekilerin içeri atılmalarının bir sonucu da birçok gangsterlerin yakalanmazdan önce vergilerini ödeme yarışına girmeleriydi. Ancak bu olaylardan aldıkları dersi çabuk unuttular. Çok geçmeden hesap uzmanları ve avukatlarının yardımıyla vergi kaçırmanın, gelirlerini saklamanın yollarını aramaya koyuldular. Aklı başında bir adam olan Torrio kendisinden beklenmeyen bir takım numaralara girişerek gelir sağlamaya kalkıştı. Uyguladığı sistemin ayrıntıları çok karışık olmakla birlikte esası oldukça basitti. İçki yasağı kalktıktan sonra gelirinin çok küçük bir bölümünü vergi beyannamesinde gösteriyor, geri kalanını uydurma ortaklar aracılığıyla kanun çerçevesi içinde çalışan New Yorklu bir toptancı içki firmasına yatırıyordu. Sullivan ile Klein yanlarında gardiyan olmaksızın herhangi bir Alcatraz mahkumuna yaklaşabilen ilk ziyaretçiler oldular. Öğleden sonraki iş saatinin başlangıcında iki adamı Capone'un hücresine getiren gardiyanlar, gangsteri de çalıştığı yerden alıp hücreye sokarak kapıyı kilitleyip üçünü yalnız bıraktılar. Ufak tefek bir adam olan Klein, aşırı öfkesiyle ün salmış olan iri yarı Capone, hücrenin içinde beş aşağı beş yukarı dolaştıkça korkudan fenalıklar geçiriyor, ondan mümkün olduğu kadar uzak durarak soruşturmayı Sullivan'ın yönetimine bırakıyordu. Capone konuştu da konuştu. Öylesine bir konuşma özlemi içindeydi ki, o günkü ve ertesi günkü görüşme sırasında hemen hemen hiç susmadı. Felsefe yaptı, anılarını anlattı, Brooklyn'deki öğrencilik günlerinden hapse girinceye kadarki yaşantısını baştan sona gözden geçirdi. Bu konuşmalar sırasında sık sık geçti Torrio'nun adı. Tabancasını bile taşıdım, onun için yapmayacağım yoktur. Dutch Schultz, Luciano'nun emriyle çoktan öldürülmüştü, ile ortaklığı dolayısıyla bir türlü bağışlayamıyordu eski dostunu, ama gene de ona ihanet etmiyordu. Sullivan'ın ayrıntılı sorularına çok genel cevaplar vermekle yetindi. Evet, Torrio da kendisi gibi kanunsuz yollardan sağlıyordu gelirini. Kendisinden 20 yıl önce başlamıştı çalışmaya. Sonuç olarak mahkemede delil diye kullanılabilecek hiçbir şey söylemedi. Ajanlar eli boş döndüler geldikleri yere. Torrio'nun yargılaması bir yıl sonra başladı. 1933-1935 yılları arasında 86 bin dolarlık vergi kaçırmakla suçlanıyordu. Zamanın en parlak, en ünlü avukatlarından biri olan Max Steuer savundu kendisini ve ender yenilgilerinden birine uğradı. Duruşmalar devam ederken suçlu olduğunu kabul etti Torrio. 2,5 yıllığına Leavenworth cezaevine gönderildi. Gardiyanlar havanın yün astarlı ceket giyilecek kadar soğuk olduğuna karar verdiklerinde 3 kez düdük çalarlardı. 5 Şubat 1938 sabahı mevsime göre pek sıcaktı hava. Bu nedenle düdük çalınmadı. Capone gene de giydi ceketini. Bir yıldır kütüphanede çalışmaktaydı. İstenilen kitap ve dergileri dağıtmak, zamanı gelince de toplamaktı işi. Capone'un hücresinin hemen yanındaki hücrede yatan Karpis sıraya girdiklerinde arkasına düşerdi. O gün Karpis'in kitaplığa geri vermesi gereken bir dergisi vardı. Capone'un hücresinin önünden geçerken içeri atıverdi dergiyi. Gangsterin hala içeride olduğunu, üstelik kışlık giysiler içinde, yalnızca ceket değil, başlık ve eldiven bulunduğunu görünce şaşırdı. ''Ceket yok bugün?'' diye seslendi. Ama Capone ne söyleneni işittiğini, ne de konuşanı tanıdığını belli etmedi. Bomboş gözlerle ileriye doğru bakarak öylece duruyordu. Gardiyandan emir aldığı halde sıraya girmedi. Böylesine bir davranışın sonu delikti genellikle. Ama gardiyanlar işin içinde ciddi bir terslik olduğunu sezerek hiç ilişmediler ona. Sessizce davranışlarını izlediler yalnızca. Sonunda sıranın en gerisine takıldı Capone. Yemekhaneye de sonuncu girdi. Ağzının kenarından akan salyalar çenesine dek inmişti. Mekanik adımlarla servis kontuvarına doğru ilerlerken baş gardiyan yardımcılarından Ernest Miller yanına yaklaştı. Elini omzuna koyarak alçak sesle bir şeyler söyledi. Capone anlamsız bir hareketle pencereyi gösterdi. Kusma çabası içinde öğürmeye başladı. Miller yemekhanenin öteki ucundaki parmaklıklı kapıya götürdü onu, kapının öteki yanındaki gardiyana kilidi açmasını söyledi, ikisi bir olup merdivenlerden çıkmasına yardım ettiler, revire yatırdılar. Doktor Hess konsültasyon için ruh hekimi Doktor Edward Twitchell'i getirdi. Her ikisi de Capone'da görülen belirtilerin ileri derecede frengi dolayısıyla merkezi sinir sisteminde meydana gelen hasara bağlı olabileceğini düşündüler. Bir ara kendine gelen Capone durumu anlayınca bel kemiğinden su alınmasına karşı çıkmadı. Alınan su hemen San Francisco'daki Deniz Kuvvetleri Hastanesi'ne yollandı incelenmek üzere. Capone'un başucuna gelen müdür Johnston, ''Ne oldu size bu sabah?'' diye sordu. Bilmem ki müdür bey diye karşılık verdi Capone. Dediklerine göre bir takım kaçıklıklar yapmışım. Deniz Kuvvetleri Hastanesi'nden gelen rapor hekimlerin teşhisini doğruladı. Nasıl olduysa basın da haber aldı durumu. Ülkenin hemen bütün gazeteleri Alcatraz'da gördüğü işkencelerden dolayı Capone'un delirdiğini anlatan yazılar yazdılar, manşetler attılar. May Capone Johnson'a telefon ederek kocasını serbest bırakması için yalvardı. Oysa bu cezaevi müdürünün yetkisi dışındaydı. Capone bir daha ne hücreler binasına ne de yemekhaneye attı adımını. 10 yıllık çalışma puanları ve iyi hal dolayısıyla 6 yıl 5 aya indirilmişti. Cezasının geri kalan bir yılını hastanede geçirdi. Sürekli arsfenamin iğnelerinin yanı sıra şok tedavisi de yapıldı kendisine. Hastalığın ilerleyişi yavaşlatıldıysa da tamamen durdurulamadı. Kimi zaman aklı başında oluyor, kimi zaman ise çevresiyle ilişkisini yitiriyordu. 56. ayrımın sonu. Sayfa 557.